Ayrım 2.
Pazara gidildiği günlerde atların yelelerine bağlanan kurdelaları da Snowball ateşe attı. "Kurdelalar," dedi, "insanların işareti olan elbiselerden sayılmalıdır. Hayvanlar çıplak olmalı." Bunu işitince Boxer, yazın başını sineklerden korumak için taktığı küçük hasır şapkayı getirdi, onu da ateşe attı. Kısa bir zamanda hayvanlar Bay Jones'u hatırlatan her şeyi yok etmişlerdi. Sonra Napolyon onları ambara çağırdı. Hepsine ikişer porsiyon zahire, köpeklerin her birine ikişer bisküvi verdi. Karınları doyduktan sonra İngiltere hayvanları şarkısı peş peşe 7 kere söylendi ve hayvanlar gece yerlerine yatınca hiçbir zaman tatmadıkları kadar rahat bir uyku çektiler. Gün doğarken hayvanlar alıştıkları saatte uyanınca bir gece önceki büyük başarıyı hatırladılar. Hep birden çayıra koştular. Gerideki bir tepecikten çiftliğin hemen her tarafı görülebiliyordu. Hayvanlar hemen oraya çıktılar. Berrak sabah ışığında etrafa baktılar. Evet, burası artık onlarındı. Görebildikleri her şey onlarındı. Bu düşüncenin onlara verdiği delice sevinçle zıplayarak koşuştular, çiğden nemlenmiş çayırda yuvarlandılar, tatlı yaz bitkilerinden lokmalar yediler, tekmeledikleri kara toprakları etrafa saçtılar, tatlı kokusunu içlerine çektiler. Sonra bütün çiftliği dolaştılar. Sürülmüş tarlaları, otlağı, meyve bahçesini, havuzu, küçük koruluğu hayranlıkla seyrettiler. Bunları sanki hiç görmemiş gibiydiler. Hepsinin kendi malları olduğuna güç inanabiliyorlardı. Oradan çiftlik binalarına döndüler. Evin önünde sessizce durakladılar. Burası da onlarındı ama içeriye girmekten çekiniyorlardı. Derken Snowball ile Napolyon evin kapısını omuzlarıyla iterek açtılar. Hayvanlar dizi halinde birer birer içeriye girdiler. Hiçbir şeyi yerinden oynatmamak için dikkatle yürüyorlardı. Ayaklarının ucuna basarak odadan odaya geçtiler, seslerini yükseltmekten korkuyorlarmış gibi fısıltı halinde konuşuyorlardı. İnanılamayacak kadar lüks eşyaya, tüy şilteli yataklara, aynalara, kanepeye, Brüksel halısına, salondaki şöminenin üzerinde asılı bulunan Kraliçe Victoria'nın taş basması resmine hayranlıkla baktılar. Merdivenden aşağıya inerlerken Molly'nin aralarında olmadığını fark ettiler. Nerede kaldığını araştırırken onu en güzel yatak odasında buldular. Molly, Bayan Jones'un tuvalet masasından bir mavi kurdele almış, onu omzuna takmış, ne kadar boş beyinli olduğunu gösteren bir tavırla kendini aynada seyrediyordu. Ötekiler onu azarladılar. Hep birlikte evden çıktılar. Mutfakta asılı duran birkaç jambon gömülmek üzere götürüldü. Kilerdeki bira fıçısı Boxer'ın attığı tekmeyle parçalandı. Bunlardan başka evde hiçbir şeye dokunulmadı. Çiftlik evinin müze halinde muhafaza edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Hiçbir hayvanın o evde yaşayamayacağını hepsi kabul ettiler. Hayvanlar kahvaltı yaptıktan sonra Snowball ile Napolyon onları tekrar toplantıya çağırdılar. Snowball, "Arkadaşlar," dedi, "saat ancak 6:30'dur. Önümüzde uzun bir gün var. Otları biçmeye bugün başlayacağız. Ama daha önce yapılacak bir iş var. Domuzlar geçen 3 ay içinde okuyup yazmayı çöplükte buldukları eski bir okuma kitabından öğrenmiş olduklarını açıkladılar. Napolyon 4 kutu siyah ve beyaz boya getirtti. Hayvanların önünde yürüyerek onları ana yolu açılan parmaklığa kadar götürdü. Sonra Snowball, en iyi yazı yazan oydu, fırçayı ön ayağının 2 mafsalı arasında tutarak parmaklığın üst direğinde yazılı Manor Çiftliği adını boyayla sildi, yerine Hayvanlar Çiftliği diye yazdı. O günden itibaren çiftliğin adı bu olacaktı. Bundan sonra binalara döndüler. Snowball ile Napolyon bir merdiven getirttiler. Onu büyük samanlığın duvarına dayadılar. Geçen 3 ay içinde yapmış oldukları incelemeler sonucunda hayvanizm ilkelerini 7 buyrukta özetlemeyi başardıklarını anlattılar. Snowball biraz güçlük çekerek merdivene tırmandı. Bir domuzun merdiven üstünde dengesini bulması kolay iş değildir. Ve çalışmaya başladı. 3 basamak aşağıda duran Squalar boya kutusunu tutuyordu. Buyruklar siyah katranlı samanlık duvarına 20 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte beyaz harflerle şöyle yazıldı. 7 buyruk. 1. 2 ayaklı yürüyenlerin hepsi kötüdür. 2. 4 ayaklı yürüyen veya kanatlı olan her yaratık dosttur. 3. Hiçbir hayvan elbise giyemez. 4. Hiçbir hayvan yatakta yatmaz. 5. Hiçbir hayvan alkol içmez. 6. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmez. 7. Hayvanların hepsi eşittir. Yazı çok güzel yazılmış ancak dost kelimesinin harfleri karışmış bir S harfi de ters yazılmıştı. Bundan gayrı hiçbir imla hatası yoktu. Snowball bu sözleri yüksek sesle okudu. Hayvanların hepsi bunları kabul ettiklerini baş eğerek bildirdiler. En zeki olanlar buyrukları hemen ezberlemeye başladılar. Snowball boya fırçasını yere atarak "Şimdi tarlalar arkadaşlar!" diye seslendi. Mahsulü Jans'la içlerinden daha kısa zamanda içeri almayı bir onur meselesi yapalım. Bu sırada bir süreden beri rahatları kaçmış gibi görünen üç inek böğürmeye başladılar. 24 saatten beri sütleri sağılmamış, memeleri patlayacak kadar şişmişti. Biraz düşündükten sonra domuzlar 5 kova getirttiler. Ön ayakları bu işe elverişli olduğundan inekleri güzelce sağdılar. Kovalar köpüklü kaymaklı sütle dolunca hayvanların birçoğu bunlara ilgiyle göz diktiler. Birisi "Bu sütler ne olacak?" diye sordu. Tavuklardan biri "Jones bazen yemimize biraz süt katardı," dedi. Napolyon kovaların önüne geçerek "Sütü düşünmeyin arkadaşlar," dedi. "İcabına bakılacaktır. Önemli olan hasattır. Snowball arkadaş bize yol gösterecek. Ben de az sonra peşinizden geleceğim. İleri. Arkadaşlar, otlar biçilmeyi bekliyorlar." Hayvanlar otları biçmeye gittiler. Akşam döndüklerinde sütler ortadan kaybolmuştu. Bölüm 3. Biçilen otları içeri taşımak için hayvanlar çok uğraştılar, ter döktüler. Fakat yorgunluklarının karşılığını aldılar. Hasat umduklarından daha bol oldu. Bazen işler çok güçleşiyordu. Kullanılması gereken avadanlık hayvanlara göre değil, insanlara göreydi. Hayvanlar iki ayak üstünde duramadıkları için bunları kullanamazlardı. Bu durum işlere engel oluyordu. Fakat domuzlar yüksek zekalarıyla her zorluğu halletmenin yolunu buluyorlardı. Atlara gelince onlar tarlayı karış karış biliyorlar, ot biçme işinde Jans'la ırgatlarından daha iyi anlıyorlardı. Domuzlar fiilen çalışmıyor, ötekileri yönetiyorlardı. Üstün bilgili olduklarına göre önderlik etmeleri tabiiydi. Boxer ile Clover atla çekilen tarağa kendilerini koşmuşlar. Tabidir ki o günlerde gem ve dizgin kullanılmıyordu. Tarlanın dolayında düzenli bir şekilde dolaşıyorlardı. Her birinin arkasında yürüyen bir domuz duruma göre "De arkadaş" ya da "Geri bas arkadaş" diye sesleniyordu. En küçüğüne kadar hayvanların hepsi otları kaldırıp toplamaya çalışıyorlardı. Ördeklerle tavuklar bile güçlerinin yettiği kadar bütün gün uğraşıp ot saplarını taşıdılar. Sonunda bu işi Jones ile ırgatların harcadıkları zamandan 2 gün önce bitirdiler. Üstelik bu çiftliğin gördüğü en bereketli mahsulü oldu. Hiçbir şey ziyan edilmedi. Tavuklarla ördekler keskin gözleriyle gördükleri otların en son kalıntısını da tamamen toplamışlardı. Çiftlik hayvanlarından hiçbiri bir lokma bile çalmamıştı. Bütün yaz mevsimince çiftlik çalışmaları saat gibi işledi. Hayvanlar düşünemeyecekleri kadar mutluydular. Cimri sahipleri tarafından kendilerine ölçüyle verilen yem yerine kendi güçleriyle yetiştirdikleri, kendi malları olan ürünlerin her lokmasını yerken büyük bir zevk duyuyorlardı. Değersiz parazit insanlar gittikten sonra gıda maddeleri çok bollaşmıştı. Hayvanlar işte tecrübesiz oldukları halde gene de dinlenecek vakit bulabiliyorlardı. Birçok güçlükler karşılarına çıkıyordu. Mesela mevsim ilerleyip buğday hasat zamanı gelince başakları eski usulde ayakla çiğneyip tozlarını nefesleriyle üflemek zorunda kalıyorlardı. Zira çiftlikte harman makinesi yoktu. Ama domuzların zekası ve Boxer'ın olağanüstü gücü sayesinde her zorluğa bir çözüm yolu bulunuyordu. Boxer'a herkes hayrandı. O, Jones'un zamanında bile yorulmak nedir bilmezdi. Şimdi ise 3 beygir gibi çalışıyordu. Gün olurdu ki çiftliğin bütün işleri onun kuvvetli omuzlarına yüklenmiş gibiydi. İşin en ağır olduğu yerlerde sabahtan akşama kadar çekmekle, itmekle meşguldü. Sabahları ötekilerden yarım saat önce uyandırılması için genç horozlardan biriyle anlaşmıştı. İşe başlama saatinden önce en gerekli olan yerde kendi isteğiyle fazla mesai yapıyordu. Her sorun karşısında cevabı "daha çok çalışacağım" demekti. Bu sözler onun özel parolası olmuştu. Gerçekten hayvanların hepsi kendi yeteneklerine göre çalışıyorlardı. Mesela tavuklarla ördekler harmandan sonra yerde kalan taneleri toplamak suretiyle 30 kilo kadar bir tasarruf sağlamışlardı. Kimse hırsızlık etmiyor, kendilerine verilen payları azımsamıyordu. Eskiden görülen kavgalar, çekişmeler, kıskançlıklar hemen hemen yok olmuştu. Kimse işten kaçınmıyor, yalnız kısrak Molly sabahları erken kalkamıyor, çok defa tırnağına taş batmış olması bahanesiyle erken paydos ediyordu. Kedinin de adetleri bir tuhaftı. Yapılacak iş oldu mu kedi ortalıktan kayboluverir, saatlerce görünmez, ancak yemek vakti ya da akşamüstü hiçbir şey olmamış gibi tekrar meydana çıkardı. Ama öyle uygun özürler bulur, öyle tatlı tatlı mırlardı ki iyi niyetli olduğuna inanmamak mümkün değildi. İhtiyar eşek Benjamin isyandan sonra hiç değişmemiş gibiydi. Johnson zamanında olduğu gibi şimdi de işini ağır, inatçı bir tempo ile yapar, hiç kaçınmaz ama gönüllü olarak fazla mesai yapmaya da hiç yanaşmazdı. İsyan ve onun sonuçları hakkında fikrini açıklamazdı. Jones gittikten sonra daha mutlu olup olmadığı kendisine sorulunca "Eşekler uzun zaman yaşarlar, hiçbiriniz ölmüş eşek görmediniz" diye kısaca cevap verir, ötekiler de bununla yetinmek zorunda kalırlardı. Pazar günleri çalışılmazdı. Kahvaltı her günkünden bir saat daha geç yapılırdı. Ondan sonra her hafta mutlaka bir tören olurdu. Önce bayrak göndere çekilir, Snowball koşum takımı odasında Bayan Jones'un bir yeşil masa örtüsünü bulmuş, üstüne beyaz boyayla bir hayvan ayağı ve bir boynuz resmi yapmıştı. Snowball'ın anlattığına göre yeşil bayrak İngiltere'nin yeşil çayırlarının timsaliydi. Ayakla boynuz ise insan nesli yok edilince kurulacak olan Hayvanlar Cumhuriyeti anlamına geliyordu. Bayrak direğe çekildikten sonra hayvanlar büyük samanlığa gidip toplantı denilen genel kurulda hazır bulunuyorlardı. Burada haftalık işler planlanır, alınacak kararlar açıklanır ve tartışılırdı. Kararları domuzlar teklif ederdi. Öteki hayvanlar nasıl oy verileceğini anlamışlardı ama ileri sürülecek bir karar hiçbir zaman kendi akıllarına gelmezdi. Tartışmalarda en çok konuşulanlar Snowball ile Napolyon'du. Fakat bu ikisinin hiçbir zaman uzlaşamadıkları görülmekteydi. Biri bir teklifte bulunsa öteki mutlaka itiraz ederdi. Hatta aslında kimsenin karşı gelmeyeceği bir konu karara bağlandıktan sonra bile tartışmalar olurdu. Mesela çalışamayacak hale gelen hayvanların dinlenme yerinin meyve fidanlığı arkasındaki etrafı çevrili küçük çayır olması karara bağlandıktan sonra her hayvanın sınıfına göre emeklilik yaşı ne olacağı tartışılırken kıyametler kopmuştu. Toplantılar İngiltere Hayvanları şarkısının söylenmesiyle biter, öğleden sonraki saatler dinlenmek için boş bırakılırdı. Domuzlar koşum odasını kendilerine merkez yapmışlardı. Akşamları orada çiftlik evinden getirdikleri kitaplardan faydalanarak demircilik, marangozluk gibi gerekli sanatlar öğrenirlerdi. Şimdi Snowball hayvanları komiteler halinde örgütlemekteydi. Bu işi yaparken yorulmak nedir bilmezdi. Tavuklar için yumurta üretim komitesi, inekler için temiz kuyruklar kurumu ve amacı fare ve tavşanları ehlileştirmek olan yabani arkadaşların yeniden eğitimi komitesini, koyunlar için daha beyaz yün hareketi komitesi ve diğerlerini kurdu. Bir yandan da okuma yazma kursları açtı. Genellikle bu örgütler bir sonuca ulaşamadı. Mesela yabani hayvanları ehlileştirme girişimi hemen suya düştü. Vahşi hayvanlar gene eskisi gibi davranmaya devam ediyorlar, iyi davranış görünce şımarıyorlardı. Kedi yeniden eğitim komitesine katılmıştı. Bir gün damda oturmuş, kendisinden biraz uzakta duran serçelerle konuşmaktaydı. Onlara bütün hayvanların şimdi arkadaş olduklarını, herhangi bir serçenin isterse gelip eline konabileceğini anlatıyordu. Fakat serçeler ona yaklaşmak niyetinde değildiler. Yalnız okuma yazma kursları büyük sükse yaptı. Çiftlikteki hayvanların hepsi sonbahara kadar az çok okuma yazma öğrendiler. Domuzlara gelince onlar zaten çok iyi okur yazardı. Köpekler okumayı epey başardılarsa da yedi buyruktan başka bir şey okumak onları ilgilendirmiyordu. Keçi Muriel köpeklerden biraz daha iyi okuyabiliyordu. Çöplükte bulduğu gazete parçalarını bazen getirir, akşamları ötekileri okurdu. Eşek Benjamin domuzlar kadar iyi okuyabildiği halde bu bilgisini hiç kullanmaz, okumaya değer bir şey yok ki derdi. Clover harflerin hepsini öğrenmişti. Fakat bunları bir araya getiremiyordu. Baxter D harfinden ötesini ezberleyemedi. Koca ayağıyla toprağın üstüne A, B, C, D harflerini çizer, kulaklarını arkaya yatırır, durup bunlara bakardı. Bazen de D harfinden sonra gelenleri hatırlamaya çalışırken alnındaki saçı sallar, bir türlü işin içinden çıkamazdı. Birkaç defa E, F, G, H harflerini öğrenmiş, bu sefer de A, B, C, D'yi unutmuştu. Sonunda İlk dört harfle yetinmeye karar verdi. Bunları unutmamak için her gün bir iki defa yazmayı adet edindi. Kısrak Molly kendi adında bulunan altı harften başkasını öğrenmek istemedi. Bunlarla kendi ismini küçük dal parçaları dizerek güzelce yazar, bir iki çiçekle süsler, etrafında dolaşarak yazısına hayranlıkla bakardı. Öteki hayvanlardan hiçbiri A harfinden başkasını öğrenemediler. Koyun, tavuk ve ördek gibi en aptal olanlar 7 buyruğu bile ezberleyemediler. Snowball çok düşündükten sonra 7 buyruğu şu tek özdeyişle özetlemeye karar verdi. 4 ayak 2, 2 ayak fena. Dediğine göre bu kelimeler hayvanizmin esas ilkelerini açıklıyordu. Bunları iyice anlamış olanlar insan etkisinden korunmuş olurdu. Kuşlar da iki ayaklı olduklarına göre bu sözlere önce itiraz ettiler ama Snowball doğru düşünmediklerini onlara ispat etti. Arkadaşlar dedi, kuş kanadı el gibi kullanılacak bir araç değildir. Hareket etme aracıdır. Dolayısıyla ayak olarak anlaşılmamalıdır. İnsanı ayırt eden araç eldir. Bütün kötülükleri de eliyle yapar. Kuşlar Snowball'ın kullandığı uzun kelimeleri pek anlayamadılar ama açıklamasını kabul ettiler. Bu sefer hayvanların hepsi yeni özdeyişi ezberlemeye çalıştılar. 4 ayak iyi, 2 ayak fena. Sözleri ambar duvarına 7 buyruğun üst tarafına daha da büyük harflerle yazıldı. Koyunlar bu sözleri ezberledikten sonra çok keyiflendiler. Çayırda yatarken hep birazdan 4 ayak iyi, 2 ayak fena. 4 ayak iyi, 2 ayak fena diye hiç bıkmadan saatlerce meleyerek söylediler. Napolyon Snowball'ın komiteleriyle ilgilenmedi. Gençleri eğitmenin yetişkinlere herhangi bir şey öğretmekten çok daha yararlı olduğunu söylüyordu. Hasattan az sonra Jesse ile Bluebell adındaki dişi köpekler toplam olarak 9 yavru doğurdular. Sağlam yapılı olan bu yavrular sütten kesilince Napolyon onları analarından ayırdı. İstediği gibi yetiştirmek için onlarla kendi meşgul olacağını söyledi. Yavruları koşum odasından el merdiveniyle çıkılan tavan arasına kapattı. Öteki hayvanlar da bunların varlığını unuttular. Sütlerin nereye gittiği sorunu çok geçmeden açığa çıktı. Sütler her gün domuzların lapasına katılıyordu. Erken gelişen elmalar şimdi olgunlaşmaya başlamış, rüzgarın düşürdükleri meyveliğin çimenleri üzerine yayılmıştı. Hayvanlar bunların doğal olarak eşit şekilde aralarında taksim edileceğini beklemekteydiler. Oysa bir gün şöyle bir emir çıktı. Rüzgarın düşürdüğü elmalar toplanıp domuzlara verilmek üzere koşum odasına getirilecekti. Hayvanlardan bazıları homurdandılar ama faydası olmadı. Domuzların hepsi, hatta Snowball ile Napolyon da bu konuda aynı düşüncedeydiler. Konuyu ötekilere anlatmakla görevlendirilen Scolaire, "Arkadaşlar," dedi. "Umarız ki biz domuzların sırf bencillik ve çıkar düşüncesiyle bunu yaptığımızı sanmıyorsunuzdur. Çoğumuz sütten ve elmadan hiç hoşlanmayız. Ben ise bunları hiç sevmem. Bizim tek amacımız sağlığımızı korumaktır. Bilimsel olarak sütte ve elmada domuzların sağlığına yararlı maddeler vardır. Biz domuzlar fikir işçisiyiz. Bütün çiftliğin idaresi ve örgütlenmesi bize bağlıdır. Biz gece gündüz sizin refah içinde yaşamanızı sağlamak için çalışıyoruz. Sizi gözetiyoruz. Sizin hatırınız için bu sütleri içiyor, elmaları yiyoruz. Biz domuzlar görevimizi gerektiği gibi başaramazsak ne olur biliyor musunuz? Jones geri gelir." Scolaire yandan yana sıçrayarak kuyruğunu oynattı. Yalvarır gibi devam etti. "Herhalde içinizde Jones'un geri gelmesini isteyen yoktur, değil mi?" Hayvanların tam olarak bildikleri bir şey varsa o da Jones'un geri gelmesini istemedikleriydi. Konu bu ışık altında önlerine serilince başkaca söyledikleri kalmadı. Domuzların sağlığını korumak hiç şüphesiz çok önemliydi. Böylece sütlerin ve dökülen elmaların yalnız domuzlara verilmesini başkaca hiçbir itirazda bulunmadan kabul ettiler. Bölüm 4. Hayvanlar çiftliğinde meydana gelen olay yazın sonlarına doğru ortalığa yayılmış bulunuyordu. Napolyon ile Snowball'ın her gün komşu çiftliklere doğru uçurdukları güvercinler oradaki hayvanlarla ilişki kurarak isyan hikayesini anlatmak ve İngiltere hayvanları şarkısının bestesini öğretmek üzere görevlendirilmişlerdi. Bu süre içinde Bay Jones vaktinin çoğunu Wellington'daki Kızıl Aslan meyhanesinde geçiriyor, kendisini dinlemeye razı olan herkese bir sürü aşağılık hayvan tarafından çiftliğinden kovulmuş olmakla ne korkunç bir haksızlığa uğramış olduğunu anlatıyordu. Öteki çiftçiler anlayış gösteriyorlar fakat ona pek yardım da etmiyorlardı. Her biri Jones'un uğradığı felaketi kendi yararlarına çevirmenin bir yolu olup olmadığını gizlice düşünüyordu. Hayvanlar çiftliğine komşu olan iki çiftlik sahibinin aralarının bozuk olması bir şanstı. Bunlardan biri Foxwood çiftliği, geniş arazili, bakımsız, ağaçlarla boğulmuş, otlak çayırları tükenmiş, çitleri bakımsız kalmış ve bozulmuş eski bir çiftlikti. Sahibi Bay Pilkington, vaktinin çoğunu mevsime göre avlanmak veya balık tutmakla geçiren umursamaz ve efendi bir çiftçiydi. Pinkfield adını taşıyan öteki çiftlik ise daha küçük ve daha bakımlıydı. Sahibi Bay Frederick sert, kurnaz bir adamdı. Durmadan davalarla uğraşırdı. Alışverişi çetin pazarlıklarla yürütür diye adı çıkmıştı. İkisi de birbirinden nefret ettiklerine göre kendi yararlarına da olsa bir anlaşmaya varamazlardı. Herhalde iki komşu çiftçi hayvanlar çiftliğindeki isyandan çok korkmuşlardı. Kendi hayvanlarının bu konuda fazla bilgi edinmelerine kesinlikle engel olmak istiyorlardı. Önce gülmüşler, hayvanların çiftlik idare etmelerini alaya almış gibi görünmüşlerdi. Bu işi 15 gün sürmez diyorlardı. Manor çiftliğinde Manor çiftliği demekte ısrar ediyorlar, hayvanlar çiftliği adını asla kabul etmiyorlardı. Hayvanların birbirleriyle durmadan dövüştüklerini, açlıktan ölmek üzere olduklarını söylüyorlardı. Fakat vakit geçip hayvanların açlıktan ölmedikleri görülünce Frederick ile Pilkington konuşma biçimlerini değiştirdiler. Hayvanlar çiftliğinde yaygın hale gelen korkunç olaylardan dem vurmaya başladılar. Hayvanlar birbirlerini yiyorlarmış, ateşte kızdırılmış at nallarıyla birbirlerini yakarak işkence ediyorlarmış, dişileriyle hemen tüm erkekler yatıp kalkıyormuş, doğa kanunlarına karşı gelmek işte böyle sonuçlar verirmiş. Frederick ile Pilkington artık böyle şeyler söylüyorlardı. Oysa bu dedikodulara pek kulak asan yoktu. İnsanları kovarak hayvanların kendi işlerini kendi gördükleri hayranlık uyandıran bir çiftlikten söz ediliyordu. Bu konuda kesin olmayan ve değişik haberler ortada dolaşmakta devam ediyordu. Yıl boyunca köyde bir isyan dalgası çalkalandı. Genellikle uysal olan boğalar birdenbire azıyor, koyunlar çitleri devirip yoncaları yiyor, inekler süt kovalarını tekmeliyor, avcıların atları engelleri atlamamakta direniyor, binicilerini fırlatıp yere atıyorlardı. En önemlisi ise İngiliz hayvanları şarkısının bestesi ve güftesi her yerde biliniyor, şarkı hızla ortalığa yayılıyordu. İnsanlar bu şarkıyı duyunca saçma şey diyerek öfkelerini gizleyemiyorlardı. Bir hayvanın bile bu kadar saçma bayağı bir şarkıyı söylemeye nasıl razı olabildiği anlaşılmaz şey doğrusu diyorlardı. Şarkıyı söylerken yakalanan hayvanlara hemen dayak atılıyordu. Gene de şarkının önüne geçiremiyordu. Bestesini kara tavuklar çalılıklarda ıslıkla söylüyor, güvercinler ağaçlarda onu okuyor, demircilerin çekiç vuruşlarına, kilisenin çan seslerine o beste karışıyordu. İnsanlar onu işittikçe gizlice ürperiyor, gelecekteki felaketin haberini duyuyor gibi oluyorlardı. Ekim ayı başlarında buğdaylar biçilip depolandıktan ve bir kısmı da dövüldükten sonra bir gün bir küme güvercin hızla uçarak geldi. Büyük bir telaş içinde hayvanlar çiftliği avlusuna kondu. Jones ile adamları parmaklıklı kapıdan girmişler, çiftliğe çıkan araba yolundan yukarı doğru gelmekteymişler.